Ayrım 2. Bin Hüzünlü Has. Hasan Ali Toptaş. Sayfa 19. Arada bir sesini duyuyor ve şehrin içinde bir yerlerde olduğunu biliyorum ama çoktan beri yüzünü göremiyordum onun. Önceleri belki kaldırımlara taşan televizyon kabini, çelik kasa, buzdolabı, masa, vestiyer ve koltuk takımı gibi şapşal suratlı eşyaların, etrafı teneke levhalarla çevrili arsalardan yükselen paslı hurda yığınlarının, sinek vızıltılarının gölgesinde unutulmuş çöp bidonlarının, gelip geçen otomobillerin, şehrin değişik yerlerine doğru uğultuyla akan insanların, dev apartmanların ve parkları tıklım tıklım dolduran çocuk kırpıntılarıyla bu kırpıntıların en kırılgan noktalarında gezinip duran seyyar satıcıların arasında yolunu yitirmiş de bana, dünyaya ve kendisine şimdilik yalnızca sesiyle ulaşabiliyordur diye sabırla bekliyordum. Beklerken soluğumu biriktirmek, her türlü olabilirliğe karşı sesimi ayarlamak ya da kelime dağarcığımı alt üst edip kelimelerimin en güzelleriyle en çirkinlerini, en yumuşaklarıyla en sertlerini, en ateşlileriyle en soğuklarını tek tek gözden geçirmek, birbirleriyle karşılaştırmak, tozlarını almak ve anlamlarının ağırlığını yeniden tartmak gibi bir takım hazırlıklar yapıyordum hatta. Hiçbir işe yaramayacağını bildiğim halde kafamdaki tasarılara dönüp bir daha bakıyor ve bu tasarıların yanına bol bol değişebilirlik payları koyuyor ve gözlerimi yollara dikip sürekli Alaaddin'in geleceği anın güzelliğini hayal ediyordum. Büyük kelimesine sığmayacak kadar büyük ve harikulade bir an olacaktı o an. Alaaddin, daha kapımdan girer girmez bende oluşmaya başlayan, hiç tanımadığım bambaşka bir Alaaddin'le, ben de her iki Alaaddin'e de yansıyan kendimle karşılaşacaktım. Tıpkı yüz yüze gelmiş aynalar gibi. Sonra şehir aşağıda insanlarla dolup taşan sokaklarını, caddelerini, meydanlarını ve alışkanlıklarını sürükleyerek gürül gürül akar, camlarının parıltısıyla yanıp söner, bacalarıyla tüter, hiç değişmiyormuş hızıyla değişir, için için çürür, leş gibi kokar ve apartmanlardan oluşmuş kirli bir deniz edasıyla durulup durulup yeniden bulanırken, biz yukarıda kalıp bir süre birlikte yaşayacaktık belki. Şehrin ve hayatın içinde, şehirden ve hayattan uzak, uzun uzun geceler geçirecektik. Kenarları bize dünyanın öteki ucunda yankılanıyormuş gibi gelen incecik kalem cızırtılarıyla süslenmiş. İçi sancılı daktilo tıkırtıları, alın kaşımalar, deri değiştirmeler, yarışırcasına yan yana yürümeler, efkarlı efkarlı sigara içmeler, dudak bükmeler, aniden kalkıp şıngır şıngır oynamalar ve kağıtların beyazlığına doğru yayılan belli belirsiz gülümsemelerle doldurulmuş, hem dervişlerin çile odalarına hem de cennetin sonsuzluğuna benzeyen bir varmış bir yokmuş tadında uzun uzun geceler. Bu gecelerin hiçbiri asla bir diğerine benzemeyecekti tabii. Biz her birinde gökteki yıldızların arasından inip bir kez daha çarmıha gerildiğimiz, her birinde yeniden ölüp yeniden dirildiğimiz, her birini yazılmamış bir kitap tadıyla okuyup okunmayacak bir kitap tadıyla yazdığımız ve her birinde çocukluğumuzla ihtiyarlığımızı baş döndürücü bir hızla hemen hemen aynı anda yaşadığımız için hepsi ayrı tatta, ayrı renkte ve ayrı uzunlukta olacaktı. Gündüz ortalarına dek sarkan bu gecelerin birçoğunda da dursuz duraksız sevişmelerin yanı sıra Alaaddin'le kıyasıya dövüşecektik hiç kuşkusuz. Bazen iki kardeş, bazen iki düşman. Bazen de sevgileri sevişmelere sığmayan iki çılgın sevgili gibi birbirimize girecek, gecenin derinliklerinde langır lungur yuvarlanacak, yıldızlara tutunup kalkarken gürültüyle düşecek, düşerken sessizce kalkacak ve dövüşmenin şiddetini gizli bir ayna gibi kullanıp kendimizi doyasıya seyrettikten sonra da oturup birbirimizin yaralarını saracaktık. Daha doğrusu, aynı noktalardan aynı darbelerle, aynı şekilde yaralandığımız ve aynı acıları çektiğimiz için ezik harflerin, kırık hecelerin, parçalanmış cümlelerin ve bunların etrafında uçuşan sigara dumanlarıyla, bu dumanların çeşitli boşluklarından gözüken çay bardağı, mürekkep şişesi, sandalye, masa ve sözlük gibi eşyaların uğultuları arasına oturup herkes kendi yarasını saracaktı. Üstelik rengi başka bahçelerin ruhuna kök salmış gizli bir gülün, öteki güllerin duruşlarında kuruyan yokluğuna bir başkasının elleriyle sessizce su verircesine yapacaktı bunu. Ya da şimdiki zamanın içinde boy gösteren yarı uykulu bir geleceği, sargıların şekline sığınmış yumuşak bir dille usul usul okşarcasına. Bütün bunlar olup biterken Alaaddin'in çocukluğunu eski bir harita gibi önümüze açar ve merakla üzerine eğilir, uzun uzun bakar ve onun çeşitli yerleriyle, çeşitli zamanlarından bazı renkleri alıp büyük bir titizlikle sesimizin sesimizde gözükmeyen kıvrımları arasında yerleştirir miydik, hiç bilmiyorum. Bunu o günlerde de bilmiyordum zaten ve asla bilmek istemiyordum. Alaaddin'le neler yapacağımızı inceden inceye planlamanın, yaşayacağımız şeyleri daha şimdiden zedeleyeceğini, biz onlara ulaşıncaya dek de bu zedelenmelerin irili ufaklı bir yığın morartıya, çürüğe ya da yarıya dönüşeceğini düşünüyordum çünkü. Hatta kimi zaman terasa çıkıp dumansı kıpırtılardan oluşmuş kemik sarısı bir göğün altında hem kararsız adımlarla gezinir, hem dalga dalga uçuşan Alaaddin'in sesini dinler, hem de onu görebilmek için çok aşağılarda kalan şehre doğru sık sık başımı çevirip heyecanla bakarken, oysa ben çirkinliğin bile zedelenmesine razı değilim. Hayır, bu ilişki bahçıvanını eğiten vahşi bir bahçe gibi kendiliğinden gelişmeli, diyordum kendi kendime. O kadar ki ben yalnızca bu kendiliğindenliğin gözü pek koruyucusu olmalı, hep onunla onu etkileyebilecek şeylerin arasında durmalı ve olabilirlikleri yoklaya yoklaya ilerleyecek olan bu ilişkinin alacakaranlık sularında kaybolduğumun farkına bile varmadan sessiz sedasız kaybolmalıyım, diyordum. Ardından da titrek gölgeleri andıran terastaki sandalyelerden birine oturup yavaşça gözlerimi boşluğa dikiyor ve sanki Alaaddin'in anlattığı o üçkağıtçı, ayyaş ya da serseri kılığındaki meleklerden biriymişim gibi sese benzemeyen bir sesle, söz gelimi o anda ortaya çıkıp o anda kaybolan kıvılcımlar bazı kelimeleri tutuşturur, bazılarını yakar, sonra da tutuşanlardan mı yoksa yanıp kül olanlardan mı fışkırdığı anlaşılamayan bir aydınlık, tıpkı bir karanlık kıvamıyla ileriye atılıp bize aydınlık kadar aydınlık gözüken sinsi bir karanlıkla alt alta, üst üste ve iç içe boğuşurken hiçbir şeye ama hiçbir şeye karışmamalıyım diye mırıldanıyordum. Çoğu kez komşu teraslarda insanlar oluyordu ben böyle mırıldanırken. Ne var ki zaman zaman belli bir uzaklığın içinde aceleyle eğilip doğrulan, zaman zaman bu uzaklığın gölgesine sırt üstü uzanıp yatan, zaman zaman bir ağaç kıpırtısızlığıyla öylece ayakta dikinen ya da çenelerini kocaman kocaman ayırıp göğü yutacakmış gibi esneyen bu insanlar beni görmüyorlardı. Belki de onlarınkine göre neredeyse bomboş sayılan terasımın birkaç titrek sandalyeyle kapatılamayan yoksulluğunu fark edip de üzülmeyeyim diye incelik gösterip benden yana bakmamaya ya da dayanamayıp baksalar bile bunu belli etmemeye çalışıyorlardı. Onların bu hızla yüz çevirmeler, aniden kitaplara eğilmeler, zarif bir hareketle tuvallerin arkasına gizlenmeler ya da yalancı birer güneş edasıyla parlayan kameraların gerisinden düpedüz ağzımın içine düşecekmiş gibi bakıp dururken birdenbire göz kaçırmalarla dolu davranışı, beni onlardan yana bakmam için fena halde kışkırtıyordu tabii. Bu yüzden kimi zaman onların bana kendi zenginliklerini seyrettirmek için bile isteye böyle davranmış olabileceklerini düşünmeme rağmen belki biraz da Alaaddin'in yokluğunu unuturum diye uzun uzun terasları seyrettiğim, bunu bir eğlenceye dönüştürdüğüm ve gördüklerim hakkında da belli belirsiz bir takım şeyler mırıldandığım oluyordu. Teraslar da böyle zamanlarda benim bakışlarımla tamamlanıyordu sanki. Ordu mutfağından getirilmiş kocaman kazanlara benzeyen kilise çanlarının gölgesinde pinekleyen ihtiyarlar, Benim mırıltılarımdan güç almışçasına hırpani birer hayalet uzaklığıyla ansızın doğrulup kalkıyorlardı söz gelimi ve titreyen sakalların ağartılarını sürükleye sürükleye, kapaklarının içinde uğuldayıp duran sararmış kitapların, arada bir havalanıp tekrar yere düşen teleklerin, gölgeleri tuvallerin yüzünde büyüyen isli kandillerin ve gümüşleri kararmış eğer eskileriyle örümcek ağlarının ortasında yatan teleskopların arasından geçip terasların öteki noktalarına doğru yürümeye başlıyorlardı. Üstelik yürüyüşlerinden tuhaf bir şeyler dökülüyordu o anda. Sezilip de anlaşılamayan, ışıktan bir telaş, sessizlikten bir uğultu, meraktan bir kıpırtı ya da görüntülerin gerçekliğinden taşmış, kavranamayan bir görüntü gibi oldukça uzak, oldukça gizemli ve incecik incecik, tuhaf bir şeyler. Sonra ben, kimi zaman rengarenk toz bulutları halinde uçuşan bu incecik şeylerin, ihtiyarların mecazsiz silüetlerini tekrarlaya tekrarlaya gidip kameraların ışıltılarında kaybolduklarını, tuvallerin beyazlığında eridiklerini ya da toz toprak içerisinde yüzen heykellerin duruşlarına sızıp derin bir kıpırtıya dönüştüklerini görüyordum. Hareketsizlik gibi gözüken derin birer kıpırtıya. Benimle birlikte bütün bu olup bitenleri teraslara bakan pencerelerin gerisinde yaşayan bazı insanlar da görüyordu tabii. Kalkıp eşyaları aralaya aralaya camlara geliyorlar, sessizlikten yapılmış uzak birer yüz halinde eğiliyorlar ve soluklarını tutup saatlerce dışarıya bakıyorlardı. Kameralardan, tuvallerden, heykellerden ve kitaplardan oluşmuş bir dışarıya. Bu arada hırpani birer hayalet uzaklığıyla doğrulup kalkan ve yürüdükçe bana gençleşiyorlarmış gibi gözüken ihtiyarlar, tıpatıp şehirdekilere benzeyen maket apartmanların ötesinde kalan çöp yığınlarının yanına varmış oluyorlardı artık. Dahası, etrafı mavi muşambaların üzerinde uyuklayan kocaman kocaman yelkenli gemilerle çevrili olan bu yığınların tepesine soluk soluğa çıkmış oluyorlardı da, tıpkı birer tavuk gibi şaşılası bir gayretle eşelenmeye başlıyorlardı. Fi tarihinden kalma, çakar almaz tüfekleri kucaklayıp kucaklayıp başka köşelere fırlatıyorlardı söz gelimi. Modası geçmiş bilgisayar ölülerini tutup pehlivan çalımıyla sırt üstü deviriyorlar, ağrıp duran insan kemiklerini ölümle karşılaşmış gibi ellerinin tersiyle çarçabuk iteliyorlar, suskunluktan çatlamış taş yazıtların yüzünde canlı birer harf edasıyla tıkır tıkır geziniyorlar, kılıç artığı, mermi kovanı, nazar boncuğu ya da mücevher kırıntısı gibi şeyleri avuçlayıp öfkeyle minare şerefelerine doğru savuruyorlar ve maket apartmanları kıra döke gelip de çevrelerini saran teras ahalisinin meraklı bakışlarıyla yılışık gülümsemeleri eşliğinde bakıp usanmadan bir şey arıyorlardı. Aradıkları şeyin ne olduğunu bilmedikleri için de her defasında başka bir şey buluyorlardı tabii. Daha doğrusu bir türlü bulamadıkları şeyi ne yapıp edip başka bir şeyin varlığında görüyor. İşte bu o, işte bu o diye alelacele koşuyor, varıp gözlerine kestirdikleri bir görüntüye sımsıkı sarılıyor ve kafalarını geriye yatıp bir süre herkesi şaşırtan bir keyifle neşeli neşeli gülüyorlardı. Öyle ki yüzleri gedik dişli kocaman birer ağza dönüşüyordu o anda. Ve bu ağızların karanlığından sanki irili ufaklı binlerce çocuk sesi dökülüyordu. Sarısından beyazına, siyahından melezine, sevinçlisine, kederlisine, hoplayanına, zıplayanına, afallayanına, boncuk boncuk bakanına ve ellerini çırpanına kadar binlerce çocuk sesi. Tıpkı rengarenk bir şelale gibi. Hatta bu şelale aka aka deniz oluyordu kimi zaman ve ihtiyarlar pencerelerden bakan insanlara doğru hızla gidip gelen bu denizin içinde birdenbire çocuklaşıyorlardı. Sımsıkı sarıldıkları şeyle birlikte lastik bir top gibi zıp zıp zıplıyorlardı sonra da. Zıpladıkça çoğalıyor, çoğaldıkça kendi çizgilerinin dışına taşıyor ve engel tanımaz bir çocuk seli halinde gelip gelip benim kalbimdeki Alaaddin'in yokluğuna çarpıyorlardı. Amansız bir kırbaç gibi, görüntülerden oluşmuş, çok dinli, uzak ve amansız bir kırbaç. Gerçi pek uzun sürmüyordu bu. İhtiyarlar. İşte böyle çocuklar gibi rengarenk bir sevinçle zıp zıp zıplarken buldukları şeyin aradıkları şey olmadığını fark edip zınk diye duruyorlardı çünkü. Bir bakıma havada asılı kalmış gibi gözüken çocuksu şeylerin içinden pof diye sönüveren pörsük bir top hüznüyle yere düşüp gene ihtiyar oluyorlardı yani. Kucaklarındakini yavaşça bırakıyorlar, ellerini gözlerine siper edip bir süre uzaklara bakıyorlar ve bu kez de onca ıvır zıvırın arasından geçip yelkenli gemilere doğru ilerliyorlardı. Gemiler de sanki onlar yaklaşıyor diye uyuklamaktan vazgeçip ansızın hareketleniyordu o sırada. Hangi yönden estiği bilinmeyen bir rüzgarın bir takım seslerle bir takım kıpırtıları hızla büyüttüğü, yelkenleri zaferle sonuçlanmış bir sefere yeniden hazırlanırcasına hışır hışır dalgalandırdığı ve güneşin ışıklarının altında gerçekleşen bu dalgalanışla dev bir gölgeye dönüşerek güvertenin ıslak tahtaları üzerine yelkenlerin şeklini almış yorgun bir tayfa gibi sere serpe uzandığı görülüyordu söz gelimi. Sonra da öteki tayfalar çıkıyordu güvertede uzanan bu adı sanı bilinmeyen tayfanın içinden. Onun rüyalarında binlerce yıldan beri yaşıyorlarmış da bir nedenle bize de görünüyorlarmış gibi geniş geniş dalgalanan yelken ışırtılarıyla ıslak tahta gıcırtılarının arasında sessiz sedasız gezinmeye başlıyorlardı. Çoğu kez yüzlerinde, omuzlarında ve bileklerinde birer hikaye özeti gibi duran bıçak yaraları oluyordu bu tayfaların. Gözlerinde de bu yaraları açan bıçakların parıltısı. Hatta geçmişin karanlığında kalacağı yerde tayfaların gözlerinde soluk alıp veren bu çelik mavisi parıltılar kimi zaman öyle keskin oluyor, öyle acımasız görünüyor ve öyle şiddetli yanıp sönüyordu ki eminim İster istemez tayfaların baktığı her yer biraz yaralanıyordu. Kıpırtılar, sesler ve yelkenli gemiler gibi gözüken, şimdiki zamanın yüzünde küçük küçük, yara izine benzeyen pencereler açılıyordu yani. Ve anımsanmak istenmeyen bir geçmiş, bu pencerelerin gerisinde alaycı bir sesle küstahça uğuldamaya başlıyordu. O böyle gemileri, umutları ve haykırışları yutan fırtınalı bir deniz gibi uğuldayıp yeri göğü zorlarken, küllenmeye bırakılan hikayeler de kendilerini anlattırmak istercesine başka başka yaralara sıçrıyorlardı sanki. Çeşitli noktalara dağılıyorlar, birbirlerinde yankılanıyorlar, sonra da şimdiki zamana ait ne varsa peşlerine takıp geçmişin türküsünü çağıra çağıra, hızla tayfaların belleğindeki kavga anına doğru akıyorlardı. Uzaktan bakıldığında olup bitenlerden habersizmiş gibi görünmelerine rağmen tayfalarda ısrarla akan bu yara izlerinden oluşmuş görüntü senine karşı canla başla direniyorlardı belki. Durup dururken kendi aralarında gereksiz bir konuşma başlatıyorlardı söz gelimi. Gemide yaşanan sıradan bir olayı ele alıp ucundan kıyısından çekiştire çekiştire neredeyse dilden dile dolaşan dev bir transatlantik kadar büyütüyorlar. Derken hiç üşenmeyip bu transatlantikteki bütün katları geziyorlar, bütün kameralara tek tek girip çıkıyorlar, salonlarda saatlerce oyalanıyorlar, rastladıkları bazı ilginç eşyaların sayıları, boyutları ya da değerleri konusunda bahse tutuşuyorlar, kaybedince mızıkçılık yapıyorlar, arada bir derinliğinde acı kıvranışlar yatan kocaman kahkahalar atıyorlar ve sonuçta kendi ağızlarından dökülen kelimelerin peşi sıra kazan dairesine inip kayboluyoruz diye gene döne dolaşa bulundukları gemilerin güvertelerine çıkıyorlardı. Kameraların parıltıları önünde bir yaşlanıp bir gençleşen ihtiyarlar da gemilere iyice yaklaşmış oluyorlardı o sırada ve iki adımda bir duraksayarak tayfalara doğru bir takım el kol hareketleri yapıyorlardı. Nedense bana her defasında oldukça karmaşık görünüyordu bu hareketler. Tıpkı uzaklığın içinde eriyiveren, dallı budaklı, kollu kanatlı, sayısız defa yinelenen, çaresiz bir çırpınışlar zinciri gibi. Öyle ki, kimi zaman gözlerimi dikip merakla onlara bakarken, o ana dek yeryüzünde yapılan el kol hareketlerinin hepsini bir arada görüyormuşum da, bu bir aradalıktan doğan müthiş bir ağırlığın altında eziliyormuşum hissine kapılıyordum. Hala oradaysanız, şimdi size eziliyormuşum hissinden yola çıkarak bu hareketleri uzun uzun anlatmak isterdim aslında. Hayır, o ana dek yapılmış el kol hareketlerinin hepsini bir hareketin içinde nasıl görebildiğimi kanıtlamak, değişik yüzyıllara ait milyarlarca el kol hareketinin arasından bazılarını seçip onların gerisinde yatan ruhsal portreleri sergilemek ya da gizli tutmam gereken başka bir amaç uğruna sizin önünüze içlerinde ilginç hikayelerin sihirli anahtarlarını taşıyan bir takım cümleler sermek için değil, öylesine laf olsun diye anlatmak isterdim. Evet, laf olsun diye. Hem belki böyle bir girişim beni bir süre daha çocuklar gibi oyalayıp Alaaddin'in yokluğunu düşünmekten alıkoyarken size de metnin içinde kaybolup gidebilmeniz için çeşitli kapılar aralamış olurdu. Ama el kol hareketleri keyifli olduğu kadar ilginç, ilginç olduğu kadar geniş, geniş olduğu kadar da derin bir konu ve ben bu konunun içinde sizinle birlikte aklımı, hayallerimi ve geleceğimi kaybetmeye hazır olsam bile henüz Alaaddin'in yokluğunu kaybetmeyi göze alamıyorum. Elimde o yokluktan başka hiçbir şey yok çünkü. Bu yüzden şimdi size yalnızca ihtiyarların yaptığı o el kol hareketlerini bir türlü anlayamıyordum demek zorundayım. Evet, anlayamıyordum. Tayfalar da anlayamıyorlardı gerçi. Güvertenin kenarına tutunup muşambaların maviliğine doğru yarı çıplak birer boğa gibi eğiliyorlar. Her biri bir yelken genişliğindeki elleriyle rüzgarın uğultusunu aralıyorlar ve ufku seyredercesine gözlerini kısıp dikkatle ihtiyarlara bakıyorlardı. Herhalde onlara göre o sırada okyanusun ıssızlığında sürüklenen, içleri beyhude çırpınışlarla dolu, çürük birer sandala benziyordu ihtiyarlar. Ya da unutmak istedikleri yara izlerine benziyorlar, kan kokusu almış köpek balıkları gibi hızla yaklaşıyorlar ve yaklaştıkça irileşip korkunç bir hale giriyorlardı da tayfaları boş yere telaşlandırıyorlardı. Sonra benimle birlikte teraslardaki erkeklerin, onların gerisinde duran kadınların ve boy boy sıralanan çocukların da anlayamadığı tuhaf bir karmaşa yaşanıyordu orada. Tayfalar, gemilere sülük gibi yapışıp yukarı çıkmaya çalışan ihtiyarları geri püskürtebilmek için hep bir ağızdan kocaman bir top şiddetiyle gürlüyorlardı önce. İhtiyarlarınkine benzeyen bir dizi el kol hareketleri yapıyorlar. Gözlerini gölge öpörtleyip öldürmeye hazır bir yüzle bakıyorlar. Bütün bunların zerre kadar işe yaramadığını görünce de ellerine geçirdikleri her şeyi hem büyük bir öfke, hem acayip bir acıma, hem de anlaşılmaz bir saflıkla kaldırıp kaldırıp güverteden aşağıya atmaya başlıyorlardı. İlkin gitarlarını atıyorlardı söz gelimi. Ardından havada uçarken harika ıslıklığa çalan mızıkalarını, içki şişelerini sonra da. Sepetlerini, sandıklarını, erzak torbalarını, urganlarını, sevgililerinin resimlerini, yastık altlarının sıcaklığını taşıyan buruşuk mektuplarını, kılıçlarını, fotoğraf makinelerini, uzak limanlardan aldıkları bibloları, kürekleri, köleleri, zincirleri, video kasetlerini, fenerleri, ilaç kutularını ve reçel kavanozlarını. Ola ki bunca şeyi atıyoruz diye farkına bile varmadan okyanus ortalarında geçen ıssız gecelerde birbirlerinden dinledikleri masalları da atıyorlardı da havada gözle görülmeyen beyaz atlı prensler uçuşuyordu bir süre. Nazlı prensesler, mağrur padişahlar, kayıp saraylar, karanlık şatolar ve hain bakışlı vezirlerle süpürge saçlı cadılar uçuşuyordu. Sihirli sözler sonra, ışıltıları aşağıdaki şehrin rüyalarına kadar uzanan çil çil altınlar. Sesleri masalların anlatıldığı gecelerde yankılanan nesli tükenmiş korkunç yaratıklar ve kimsenin nerede olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceği ormanlar. Belki tayfalar nice sonra hızlarını alamayıp içi fırtınalı yolculuklarla dolu seyir defterleriyle birlikte sırtladıkları gibi büyük bir şamatayla tepe taklak kaptanları da atıyorlardı atmasına ama nedense ihtiyarlar bunca şeyin içinden yalnızca sepetlerle urganları alıyorlardı. Alır almaz da her defasında şen şakrak bir yürüyüşle sakallarını hoplata hoplata terasların ucuna koşuyorlardı tabii ve sepetleri alelacele urganlara bağlayıp büyük bir heyecanla aşağıya şehrin yüzüne sarkıtıyorlardı. Her yeri soluksuz bir bekleyiş sarıyordu işte o zaman. Hatta ihtiyarların eline dökülen sakallarının ağırtısı urganlarla birlikte yavaş yavaş bir umut ışığı gibi aşağıya akarken, bu bekleyişin derinliğinde yüzen eşyalar da belli belirsiz kıpırdanmaya, sepetler yukarı çekildiğinde acaba içlerinden ne çıkacak diye sanki kendi aralarında fısıldaşmaya ve sonunda artık daha fazla dayanamayıp terasların ucuna doğru yürümeye başlıyorlardı. Tayfaların bakışlarına bata çıka dalgalanan yelkenlerin, duvar diplerindeki çöp yığınlarının, mavi muşambaların üzerinde can havliyle debelenen kölelerin ve bulanık duruşlu sandıklarla havada uçuşan teleklerin yüzünü parıltılarıyla yalaya yalaya önce kameralar harekete geçiyordu söz gelimi. Her adımda gacır gucur sesler çıkartarak gelip meraklı birer robot gibi ihtiyarların yanı başında duruyorlardı. Onların peşinden renkleri ve şekilleri aralaya aralaya paytak yürüyüşlü tuvaller sökün ediyordu sonra. Daha sonra da maket apartmanlar, apartmanların arasındaki caddeler, bu caddelerde gezinen minik minik otomobiller, otomobillerden ve apartmanlardan fırlayan silik yüzlü insanlar, bu insanların girip çıktığı çeşitli dükkanlar, dükkanlara sığmayacak kadar büyük olan kitaplar, duruşlarını zorlayan canlılıklarıyla heykeller, heykelleri seyreden kalabalık çarşılar, çarşıları süsleyen aynalar, aynalara yansıyan tayfalar, tayfaların fırlattığı gitarlar, mızıkalar, masallar, masallardaki prensler, atlar, canavarlar ve kayıp saraylarla karanlık karanlık şatolar sökün ediyordu da, sanki bütün bunlardan oluşan teraslardaki hayat bir şehir kılığına bürünerek olanca dikkati, hevesi ve umuduyla saatlerce aşağıdaki şehre bakıyordu. Hem de aynı anda hem kendine hem de bir başkasına bakar gibi. Gerçi görebildiğim kadarıyla saatler sonra yukarı çekildiğinde hiç de işe yarar bir şey çıkmıyordu sepetlerden. Kimi zaman içlerinde ihtiyarların sakallarından dökülen ağırtıyı birileri üşenmeyip şişelemiş de gerisin geri göndermiş gibi şıngır şıngır öten bembeyaz şişeler oluyordu söz gelimi. Bunlar elden ele heyecanla dolaştırılıyor, kameraların ışığına tutulup evire çevire bakılıyor, sonra da "Gene mi süt?" mırıltılarıyla her defasında ihtiyarların umutsuzluğunu da içeren bir öfkeyle uzaklara, ta terasın öteki ucundaki karanlığa fırlatılıyordu. Kimi zaman da ortalığa çocuksu kokular yayan bu süt şişelerinin yerine bayat bir çikolata, birkaç sararmış gazete sayfası, boş bira kutusu, kredi kartı, prezervatif ya da mahkeme celbi gibi bir takım şeyler çıkıyordu sepetlerden. İhtiyarlar bunları görünce müthiş bir hayal kırıklığına uğrayıp ne yapacaklarını şaşırıyorlardı tabii. Savrulan sakallarıyla aşağıya eğilip dipsiz bir kuyuya seslenircesine kör kör bağırıyorlar, terasların ucundaki boşlukta eski çağlara ait yorgun bayraklar gibi dalgalanıyorlar ve yine bir takım el kol hareketleri yaparak kanter içinde bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı. Görünüşe bakılırsa fellik fellik aradıkları şeyi tanımlıyor gibiydiler. Ama bunu öyle karmaşık bir şekilde, öyle uzun ve ayrıntılı yapıyorlar ve yaparken de havayı öyle belirgin çizgilerle dolduruyorlardı ki eminim aşağıdan bakıldığında hiçbir şey anlaşılmıyordu. Bu nedenle olsa gerek, daha sonra sarkıtılan sepetler çoğu kez boş geliyordu zaten. Başka bir de işte, içlerinde yalnızca aşağıdaki şehrin ele avuca sığmayan gürültüsü oluyordu. Gelir gelmez ihtiyarların yüzlerine doğru tazikli bir su gibi fışkıran, pis kokulu, deli dolu, bulanık bir gürültü. Kimi zaman bu gürültülerle birlikte ellerine kalem kağıt tutuşturulmuş çocuk yaştaki bakkal çırakları geliyordu yukarıya. Bunlar hızla göğe doğru fırlayan bir uzay aracının kumanda kabinine ya da göz kamaştırıcı bir tahta otururcasına sepetlerin içine keyifle kuruluyorlar, bulutların arasından geçerken yükseklik korkularını bastırabilmek için abartılı abartılı gülümsüyorlar, İhtiyarlarla yüz yüze gelince de ''Ne istemiştiniz bey baba, ne istemiştiniz?'' diyerek pişmiş kelle gibi sırıtıyorlardı. Dahası ellerindeki kalemlerin ucunu kağıtların yüzüne dayayıp hemen sipariş almaya hazır bir konuma giriyorlar. Karşılarında kemküm edip duran titrek sakallı müşterilerine ''Vah vah, demek daha istediğiniz şeyin adını bile bilmiyorsunuz.'' dercesine aşağılayıcı bir şekilde gülümsüyorlar. Bütün bunların ardından da boş yere vakit kaybetmiş büyük iş adamlarına özgü tuhaf bir pişmanlıkla kafalarını hafifçe geriye atıp gözlerini de kısarak insanı hart diye ısıracakmış gibi öfkeli öfkeli bakıyorlardı. İhtiyarlar da büsbütün çileden çıkıp bu çocukları kaptıkları gibi gedik dişli ağızlarına atıyorlardı işte o zaman. Teras ahalisinin haykırışlarını aldırmadan avuçlarını şişire şişire çiğniyorlar, çiğniyorlar, çiğniyorlar, sonra da tam yutacakken vazgeçip fırt diye aşağıya şehrin yüzüne tükürüyorlardı. Gene de bütün bu olup bitenler hiçbir zaman beni avutmaya yetmiyordu tabii. Tam tersine teraslardaki bu hayatın nesnelerin gölgeleri arasında kımıldanıp duran bölük pörçük hikayelerle soluk alıp verdiğini, sonsuza dek sürecekmiş gibi gözüken arayış serüvenleriyle beslendiğini ve alacakaranlıkta yüzen irili ufaklı gizlerle birlikte yavaş yavaş genişleyip terasların dışındaki boşluklara doğru taştığını gördükçe Alaaddin'i daha çok düşünüyor, sesini sanki içimdeymişçesine daha yakından duyuyor ve günden güne onunla yaşayacaklarımızın hayalini daha sık kuruyordum. Derken vazgeçtim bu hayalden. Hazırlık yapıyormuş gibi yapıp boş yere kendimi kandırmaktan, oturup hımbıl hımbıl beklemekten ve komşu teraslara bakıp durmaktan da vazgeçtim. Hatta birileri can sıkıntımı alıp sessiz sedasız şehrin diline çevirmiş de kendi sıkıntım bana komşu teraslar şeklinde görünüyormuş gibi bitkin bir yüzle son kez baktım onlara. Hemen peşinden de kendimi uğuldayan binlerce kelimeden arta kalmış, binlerce kelime tadındaki bir boşluk, bu boşluğa sığmayan bir sarhoşluk, bir tutku ve umut halinde palas pandıras dışarıya attım. Bir türlü onarılamayan asansörü yanından geçip de koşar adımlarla merdivene doğru ilerlerken aklımca Alaaddin'in ağzından dökülen kelimelerin anlamlarını takip edersem, onu şehrin herhangi bir yerinde elimle koymuş gibi kolayca bulabileceğimi düşünüyordum. Sonra, belki size garip gelecek ama, Alaaddin'i bırakıp bir süre merdiven basamaklarını düşündüm. Bir türlü bitip tükenmek bilmiyorlardı çünkü. Ben acele ettikçe, nasıl da koşuyordum uçuşan eteklerimle, asansör boşluğunun çevresinde adeta boşluğa tapınırcasına fırıl fırıl dönüyorlar, döndükçe insanın bakışlarını duran bunaltıcı bir koridora dönüşüyorlar, sonra inanılmaz bir hızla çoğalıyorlar, sonra bitmek üzerelermiş havasında görünüp gene çoğalıyorlar, gene çoğalıyorlar ve işte böyle böyle önüm sıra kırık bir sel gibi durup dinlenmeden ama hiç mi hiç durup dinlenmeden akıp gidiyorlardı. Şehre değil de yer altına, soğuk böcek kımıltılarıyla dolu zifiri bir karanlığın içine iniyorlardı sanki. Ya da beni yolumdan alıkoymak için bile isteye, öylece aptal aptal oyalanıyorlardı. Bu sözleri o sırada yavaşça mırıldandım mı, kendimi tutamayıp yaprak yaprak titreyen karanlık bir sesle haykırdım mı, yoksa yalnızca düşündüm de içimdeki sesin aniden dışarıya çıkıp merdiven basamaklarında yankılandığını mı sandım, bilmiyorum. Ama korktum. Hem de öyle bir korktum. Şehre inip Alaaddin'i bulamam diye öyle bir kaygılandım. Ve durup dururken bu olasılığı kafamda evire çevire öyle bir büyüttüm, öyle bir büyüttüm ki sonunda ister istemez, belki de kapatılmışlık duygusundan kurtulabilmek için her 10-12 basamakta bir önlerinden geçtiğim o küçücük pencerelere başımı çevirip çevirip dışarı bakmaya başladım. Artık arada bir hızla parlayıp sönüveren gün ışığının içinden gelip geçerken şehrin kuzeyine, güneyine ve doğusuna ait bazı görüntüleri bir yakalayıp bir kaybediyor, sonra da pencerelerin birinden gözüme inişi veren çatı ucu, televizyon anteni, baca ya da minare gibi şeyleri öteki pencerelerde gördüklerimle birleştirerek belleğimde bir şehir yaratmaya çalışıyordum. Tamamı ancak aynı kişi tarafından bütün pencerelerden aynı anda bakıldığında görülebilen, parçalanmış bir şehirdi tabii bu. Parçalarının her biri bir yana savrulmuş, kuzeyi güneyine, güneyi doğusuna karışmış ve batısı da öteki yönlerin içinde kar gibi eriyip rüzgar gibi kaybolmuş bir şehirdi. Ola ki parça parça bakıldığında her şehre benzediği için genel görünümüyle hiçbir şehre benzemeyen bu şehrin bir semtinden bir semtine gidilirken her defasında parçalanmışlıktan doğan bir boşluğa, ama topraktan bile destek almayan, derin ve tüyler ürpertici bir boşluğa düşülüyordu da, minibüsler, otobüsler ve otomobiller, ablak suratlı kamyonlarla birlikte oralarda vınlaya vınlaya kanter içinde tepinip duruyorlardı. Camlarında vınlamaların titreşimlerine kapılmış yorgun yüzler oluyordu onlar böyle tepinirken. Çaresizlikle umutsuzluk arasında gerilmiş, korku dolu, küçük küçük, uzak uzak, diken diken yüzler. Onlarca, yüzlerce, binlerce. Bazıları boş vermişliğin ortasında unutulmuş, sarkık bir çorap gibi. Bazıları derin bir kaygının şeklini almış, rengini almış ve donmuş. Bazıları boşluğa düşülmeden önce neler konuşuluyorduysa, işte o konuşmaların tatsızlığına bulanmış, sonra düşmenin rüzgarıyla şöyle bir dalgalanmış ve tam un ufak olup dağılacakken camlara yapışıp kalmış. Orada değil de gürültülerle dolup taşan bir luna parkta gibi bazıları da. Duruşlarında kocaman birer dönme dolap saklı sanki. Gözlerdeki donuk ışıltılara kadar yükseliyor kimi zaman bu dönme dolaplar. Işıltıların içinde bir an bol güneşli bir çocuk yüzü gibi görünüyor, ortaya masmavi bir bakımlık gökyüzü bırakıyor, sonra da yavaş yavaş alçalıp gene kayboluyor. İnsanların çoğu yere inmiş, öfkeleri burunlarında geziniyorlar belki. Ellerinde sinir hapları, su şişeleri, poşetler ve bayatlamaya yüz tutmuş günlük gazeteler. Herkes leblebiyer gibi sinir hapı atıyor ağzına. Herkes gazetelerin birinci sayfasında pıhtılaşan kanlara göz ucuyla bakıp bakıp susuyor. Ve herkes adımını ileriye değil de kendi içine doğru atıyor. Ola ki kimileri de bir yandan başlarını çevirip çevirip arada bir düştükleri boşluktan kurtuluyormuş gibi vınlayan araçlara bakarken, bir yandan da şehrin parçalanmışlığını yansıtan bölük pörçük cümlelerle konuşuyorlar. Belki bir semtten gelenler öteki semtlerden gelenlere geldikleri semti anlatıyorlar o sırada. Böylece aslında hiçbir zaman hiçbir yere gidilmiyor da yalnızca gidilmiş gibi olunuyor. Ancak kelimelerle gidiliyor ya da kalınacaksa kelimelerle kalınıyor, kelimelerle yaşanıyor, kelimelerle gülünüyor, kelimelerle ağlanıyor ve sonunda gene kelimelerle kös kös geri dönülüyor, ama ben merdiven basamaklarını kendi ayaklarımla indim o gün. Kapıya kendi ayaklarımla çıktım. Şehri kendi gözlerimle gördüm. Derken bir taksiye bindim ve tıpkı Alaaddin gibi doğruca o serserileri, ayyaşları ve üçkağıtçıları bulabileceğim yerlere gittim. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.